Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 59.
Bütün isteyip de aldığı şey, Keynes'in Kartaca örneği diye nitelediği bir barış antlaşmasıydı. Bu da Mustafa Kemal'in öteden beri söylediği gibi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılıp bir sürü küçük devletlere ve yabancı nüfuz bölgelerine bölünmesi sonucuna yarıyordu. Türkiye diye bırakılacak şey, Anadolu'nun ortasında denize çıkış noktalarının çoğu yabancılar tarafından tutulmuş, egemenliği sadece lafta kalmış bir toprak parçasından ibaretti. Arabistan'daki toprakları Türkiye'nin elinden alınıyordu. Aslında Türkler buna önceden razı olmuşlardı. Ama ayrıca Trakya'nın tamamı da Türklerin o kadar nefret ettiği ve aşağı gördüğü Yunanlılara veriliyordu. İstanbul çevresinde birkaç kilometrelik bir Avrupa toprağıyla kuşatılmış bir yer gibi kalacaktı. İzmir ve Hinterland'ı da elden gidiyordu. Yunanlılar Ege Denizi'ndeki 8 Türk adasını alıyorlar, 12 ada da İtalyanlara veriliyordu. Doğuda bağımsız bir Ermenistan ve özerk bir Kürdistan yaratılacaktı. Üç büyük devlet arasında asıl gizli antlaşmaya ek olarak Anadolu'nun geri kalanından büyük bir kesimin de Fransız ve İtalyan bölgeleri durumuna getirilmesi öngörülmüştü. Daha yakınlarda boğazlar uluslararası denetim altına konuyordu. Türk maliyesini baştan başa İtilaf devletleri yönetecek, o iğrenç kapitülasyonlar olduğu gibi kalacak, hatta daha da genişletilecekti. Türk ordusu işgal kuvvetlerinin denetimi altında sembolik bir kuvvet haline indiriliyor, sayıları sınırlandırılan jandarma birlikleri de yabancı subaylar komutasına veriliyordu. Türk delegasyonuna cevap vermek için bir ay vakit bırakılmış olmasına rağmen, bunların dikta niteliğindeki bir barış antlaşması koşulları olduğu besbelliydi. Venizelos bu koşulları Atina'da kendi başına açıklayıverdi. Bu erken açıklamanın, hazırlıksız bulunan Türk kamuoyu üzerinde yaptığı tepki, Mustafa Kemal'in işine yaramıştı. İstanbul basını gerçekten de Türkiye'nin haritadan silinmesi anlamına gelen bu antlaşmaya karşı oy birliğiyle başkaldırdı. Ulusun büyük çoğunluğu en sonunda gerçeği görmeye ve Mustafa Kemal'in bir yıl öncesinden herkese aşılamaya çalıştığı ulusal düşünceyi anlamaya başlamıştı. Anadolu'ya geçiş şimdiye kadar damla damla akan bir suya benzerken artık ağır ve sürekli bir akım haline gelmişti. Mustafa Kemal bu durumdan yararlandı ve Bolu isyanının bastırılmış olduğu şu sırada hilafet ordusu üzerine bir kuvvet yolladı. Bu kuvvetler hilafetçileri İzmit'ten söküp atarak İstanbul önünde bir İngiliz taburunun tuttuğu son ileri karakola kadar ilerlediler. Bu kritik bir andı. İngiliz ordusu mühimmat depolarını ateşe vererek çekilme hazırlığına girişti. Ne var ki Türkler Marmara'dan açılan deniz topçu ateşi altında sarsıldılar ve dağların arkasına çekildiler. Yine de Mustafa Kemal İtilaf devletlerine bir kez daha meydan okumuştu. Churchill'in görüşü şöyleydi. Bir kere daha bu sefer zayıf bir kuvvetle düşmanla karşılaşmıştık. İngilizler hemen İstanbul'un boşaltılması için hazırlığa giriştiler. General Milne takviye istedi. Elinde ciddi bir milliyetçi hücumuna karşı İzmit Yarımadası'nı ve İstanbul'u korumaya yetecek kadar kuvvet yoktu. Şimdi Venizelos'a gün doğmuştu. Lloyd George kendisini bir kabine toplantısına çağırdı. Venizelos da Churchill'in deyimiyle Hızır gibi yetişti. İzmir'deki beş tümeninden ikisi, kuzeye yürüyerek İzmit Yarımadası'nı tehdit eden Türklerin üzerine saldıracak ve onları püskürteceklerdi. Doğu Trakya'dan da ayrıca bir Yunan tümeni gönderilebilirdi. Hintli bilgiçler bu sefer özel olarak Limpne'de Sir Philip Sassoon'un ince yapılı Italianate villasında uluslararası bir toplantı yaptılar. Dipnot, bu deyimle Sanremo'daki Nirvana villasında toplanan diplomatlar kastedilmektedir. Çevirenin notu. Venizelos teklifini sakin, iyimser ve inandırıcı bir biçimde tekrarladı. Mareşal Foch, General Weygand'ın da desteğiyle askeri nedenlerden dolayı bu teklife şiddetle karşı duruyordu. Ona göre Türkler, başlarda savaş alanında yenilseler bile, çeteleri temizlemek ve bütün Batı Anadolu'yu baskı altında tutarak denizle bağlantıyı korumak zorunluluğu ortaya çıkacaktı. Yarısı İzmir'i savunmaya ayrılmış olan Yunan kuvvetleri bu genişlikte bir harekat için yetersizdi. İngiliz Genelkurmayı da Fransızların düşüncesindeydi. Lakin bir yandan Yunanlıların Akdeniz'in gelecekteki büyük devleti olduğunu düşünen Lloyd George, öte yandan uzmanların bu görüşlerinin Yunan düşmanı ön yargılardan ileri geldiğine inanan Venizelos, bu maceraya atılmak isteğindeydiler. Harold Nicholson'ın dediği gibi, Atinalılara yaraşır rahatlığının ışığı karşısında müttefik devlet adamları Venizelos'un iyimserliğine kapıldılar. Böylece hepsi manşı geçerek Bologna'daki Şirin Bel Villası'nda daha resmi bir toplantı yaptılar. Yüksek Konsey, Pre-Katalan'da çay ziyafetleri ve gazinoda gece eğlenceleri arasında Yunanlıların İzmir'den ileri geçmelerine izin verdi. Yunan hücumu 22 Haziran'da başladı ve Paris'te Türklerle Yunanlılar arasında sınır çizgisi olarak belirtilmiş olan Milne hattını 4 noktadan geçti. Bu da mütarekenin bir defa daha bozulması demekti. Mustafa Kemal bunu Almanların Belçika'yı istilalarına benzetmişti. Sayıca üstün ve donatımları da modern olan Yunanlılar, kısa bir savaşla Ali Fuat Paşa'nın dağınık ve kötü teçhiz edilmiş kuvvetlerini parçalamayı umuyorlardı. Mustafa Kemal'in dediği gibi, bu harekat esnasında Türk fırkaları kadro halinde ve mühimmatsız oldukları gibi takviyelerine de henüz imkan yoktu. Yunanlılar güçlü bir mukavemetle karşılaşmadılar. Kemal onlara böyle bir şans vermeyecek kadar kurnaz bir tabiyeciydi. Churchill taarruzu şöyle anlatır. Yunan askeri kolları uzayıp giden yollar üzerinde ilerleyerek bir sürü tehlikeli boğazdan rahatça geçtiler. Onlar yaklaştıkça güçlü ve ustaca bir şekilde yönetilen Türkler sanki Anadolu'nun köşe bucağında kayıplara karışıyorlardı. Zira burada Anadolu'nun doğal sınırı olan yayla, iki nehir vadisinin başlangıcında, dik kayalıkların üzerinde, sıra dağlardan kurulu bir duvar halinde yükseliyordu. Burası denize 400 kilometre uzaklıktaydı. Türkler düzen içinde Bursa'ya çekildiler. Keşiş Dağı'nın eteklerindeki bu kutsal şehri savunmak için eli silah tutan herkes askere çağrıldı. Ama şehir kurtarılamadı. Bursa'nın alınması, Yunan kuvvetlerinin İzmit'i tekrar ele geçirmek için Marmara kıyısını izleyerek ilerleyen başka bir kolla birleşmesini sağlamıştı. Türk birliklerinin büyük çoğunluğu, arkasında bir sürü göçmenle Eskişehir'e kadar çekildi. Mustafa Kemal burada hemen kuvvetlerini toplayıp düzenlemeye başladı. Zira arkadan Afyonkarahisar'ın %100 saldırıya uğrayacağını biliyordu. Bu sırada başka bir Yunan kuvveti Doğu Trakya'ya girmiş ve Edirne'yi ele geçirmişti. Churchill, Yunan gücünün bu büyük ve umulmadık başarısı, müttefik devlet adamları tarafından alkışla karşılandı der. Müttefik generalleri gözlerine inanamıyorlardı. Lloyd George çok sevinçliydi. Bir kere daha o haklı, askerler haksız çıkmışa benziyordu. Bu sefer Spa'da toplanan konferansta, yenildiler diye övündü, askerlerini toplayıp Mekke'ye doğru kaçıyorlar. Lord Curzon sinirlenerek Ankara'ya diye düzeltti. Lloyd George, Lord Curzon benim önemsiz yanlışlarıma bile dikkat çekecek kadar naziktir diye devam etti. Ancak... nokta nokta nokta. İşte damat Ferit ve yine Churchill'in deyimiyle bu iş için kurmuş olduğu kuklalar hükümeti Sèvres Antlaşması'nı bu hava içinde imzaladı. Daha doğmadan ölen bir vesika. En sonunda Türkiye ile barış yapılmıştı ve bunu imzalamak için Türkiye ile savaşa girişilmişti. Lakin bu sefer büyük devletler savaşı yürütmek için kendilerine bir vekil tutmuşlardı. büyük milletler hesabına girişilen bu gibi savaşlar çok defa vekilleri için tehlikeli sonuçlar verir. Şu sırada tehlikede gözüken milliyetçilerdi. Milli Meclis, tarih ve din bakımından Türk ruhunun sembolü olan Bursa'nın Yunan işgali altına girdiğini görünce donup kalmıştı. Burası nasıl olur da böyle kolayca düşmana kaptırılırdı? Mustafa Kemal geçen 2 ay içinde bu karışık topluluğa biraz çeki düzen vermek için çok zaman ve çaba harcamıştı. Bu konuda Anadolu'yu düzene sokmadan önce halkını elime almam gerekiyordu demiştir. İlk önce bu halkın seçtiği temsilcilerin inatçı ve kavgacı kafasını yenmek zorundaydı. Meclis bütün yeni doğmuş toplum kuruluşları gibi kendi önemini kendi gözünde pek büyütüyor ve her şeyi mesele yapıyordu. Mustafa Kemal yalnız bir azınlığın desteğine güvenebiliyordu. Yakın arkadaşları, birkaç aydın, bir de subaylarla sivil memurların büyükçe bir kısmı. Ama çoğunluk ona hala eleştirici gözlerle bakıyor, ya bir gafını ya da kişisel kudretini artırmak yolunda bir hareketini pusuya yatmış gibi bekliyordu. Bunların çoğu bölgesel iktidardan daha geniş bir iktidarı ilk olarak tadan ve bunu olanca genişliğiyle kullanmaya heveslenen Anadolu eşrafıydı. Bir de geri kafalı bir din adamları grubu vardı ki isterlerse oy dengesini ya bu ya da şu taraf yararına bozabilecek durumdaydılar. Bu yüzden Mustafa Kemal her gün meclise gidiyordu. Biraz uzak duruşu, hafif alaycılığı, genç görünüşü, kendine yakışan jaket atay ve kalpağıyla hızlı adımlarla meclis binasına doğru yürür, yerine oturur, notlar alır, sonra söz istediğini bildirmek üzere kalemiyle sırasının üzerine vururdu. Keskin bakışlı gözlerini üzerlerine diker, açık ve seçik konuşmasıyla onları şaşırtırdı. Kendisine karşı aşırı bir saygı göstermeyi doğru bulmayan mebuslar, Müslümanlığın cevaz verdiği laubalilikten yararlanarak boyuna sözünü keser, bir şeyler sorarlardı. Mustafa Kemal kendine tamamen hakim, birkaç kısa sözle cevap verir, mırıldananları susturur, aynı zamanda da hem inandırıcı hem emredici olan o berrak ve çınlar sesiyle düşüncelerini, görüşlerini, isteklerini ileri sürmeye devam ederdi. En sonunda büyük kendini gösterir, mebuslar kendisini alkışlamaya başlarlar, oylama lehine sonuçlanırdı. Lakin çok defa topluca tartışmaya ve demokratik kurallara alışık olmadıkları için disiplin dışı davrandıkları da olurdu. Her mebus sırf kendi hırs ve isteğine kapılarak arkadaşlarını iter, kürsüye fırlar, dinleyenlerin üzerine kucak dolusu konu dışı laflar yağdırırdı. Salonda uğultunun arkası kesilmez ve toplantı başkanı elinde çıngırakla boş yere bunları susturmaya uğraşırdı. Çok defa kavga çıkar ve mebusların birbirlerine girip yüz göz dağıtmaları, silaha sarılmaları ancak daha sözü geçen üyelerin yatıştırmasıyla önlenebilirdi. Daha önemli durumlarda ise sükunet en sonunda Mustafa Kemal'in kendi adamlarının her yana korkunç bakışlar atarak ellerini tabanca kılıflarına götürmeleriyle sağlanabilirdi. Yıllardan sonra meclis daha derli toplu bir hal almıştı. Ankara'yı gezmeye gelen bir Amerikan senatörü, meclisi çalışır halde göremediği için üzüntüsünü bildirince, Mustafa Kemal mihmandara döndü. "Bizim hayvanat bahçesini niye göstermediniz?" Mustafa Kemal şimdi cepheden dönmüş ve bir meclis buhranıyla karşılaşmıştı. Mebuslar Bursa felaketi yüzünden kürsüyü siyah örtülerle kaplamışlar ve nihai zafere kadar öylece bırakmaya and içmişlerdi. Hepsi bol bol yakınıp duruyorlardı. Yeşil caminin minarelerinden ezan sesi duyulmuyordu artık. Mübarek Bursa en hunhar düşmanlarımızın eline düşmüştü. Bu arada padişahın hükümetiyle Şeyh İslam'a da beddua etmekten geri kalmıyorlardı. Dinimizi Yunan süngüleriyle mi koruyacaklardı? Mebuslardan biri söz alarak ayağa kalktı. Ama hıçkırıklarını tutamayarak tekrar oturmak zorunda kaldı. Bir başkası söz alarak ağlanacak zaman olmadığını söyledi. "Efendiler, rica ederim mendillerinizi cebinize sokun. Ağlamayın, ağlamak ancak kadınlara yakışır. Siz erkekseniz bu facianın karşısında aslanlar gibi kükremeniz gerekir. Müslümanlığın yüceliğine yakışır biçimde davranın.
Ayrım sonu.